Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler. Eserin adı Otomatik Portakal. Yazarı Anthony Burgess. Türkçe'ye çeviren Dost Körpe. Türü roman. Türkiye İş Bankası Yayınları 14. baskı Ocak 2012. ISBN No'su 9-789-944-885-706. Bu kitap 168 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Modern Klasikler dizisi 3. Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna sistematik bir baskı uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Konik dilinde İngiliz argosu bir deyiş vardır. O clear as clockwork orange. Bu deyiş olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamına gelir. Bu çok sevdiğim lafı yıllarca bir kitap başlığında kullanmayı düşünmüşümdür. Bir de tabii Malezya'da canlı anlamına gelen orang sözcüğü var. Kitabı yazmaya başladığımda rengi ve hoş bir kokusu olan bir meyvenin kullanıldığı bu deyişin tam da benim anlatmak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının uygulanmasına dayalı bir hikaye çok iyi oturduğunu düşündüm. Anthony Burgess. Karabasan gibi bir gelecek atmosferi, geceleyin sokaklara dehşet saçan, yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler, sosyal kehanet, kara mizah, özgür iradenin irdelenişi. Otomatik Portakal bunların hepsidir. Aynı zamanda hayranlık verici bir dilsel deneydir. Çünkü Burgess, anti kahramanı için yeni bir dil yaratır. Yakın geleceğin argosu Nutset. Ve Stanley Kubrick'in muhteşem film uyarlaması, 20. yüzyılın kült eserlerinden biri olan bu romanın şöhretini pekiştirmiştir. Anthony Burgess, 1917-1993. İngiliz romancı, besteci, eleştirmen. 1959 yılında Burgess'e ameliyat edilemez bir beyin tümörü tanısı ve bir yıldan az ömür biçildi. İlk karısı Lina'nın geçimini sağlamaya kararlı olan Burgess, öfkeyle masaya oturup 12 ay içinde 5,5 roman yazdıktan sonra teşhisin yanlış olduğu anlaşıldı. Bu arada artık tanınan bir yazar olmuştu. 50'den fazla roman ve kitap yazdı. Burgess'ın Deprost'taki Ölü Adam ve Mozart ve Deyuslar isimli romanları da yayınlarımız arasından çıkmıştır. 1. Bölüm 1. Ne olacak şimdi ha? Ben vardım yani Alex, yanımda da 3 kankam yani Peter, Georgie ve Dime, Kid Dime. Cidden epey budalaydı ve Korova süt barında oturmuş akşam ne yapacağımıza karar veriyorduk. Arsız, karanlık, buz gibi kış piçlik yapıyordu ama yağmur yoktu. Korova süt barı katkılı süt verilen bir mekandı ve sizler böyle mekanların nasıl olduğunu belki unutmuşsunuzdur ey kardeşlerim. Ne de olsa bugünlerde her şey çabucak değişiveriyor ve herkes çabucak unutuveriyor. Tek gazete okunmaması da cabası. Orada sattıkları içine bir şeyler katılmış süttü. İçki ruhsatları yoktu ama bildiğimiz sütün içine koydukları bazı yeni şeyler henüz illegal olmadığından sütünüze sistematik ve drenchrome gibi çeşitli uyuşturucular koydurabiliyordunuz ve sol ayağınızdaki tanrı ve tüm kutsal melekleriyle azizlerini beyninizin her tarafında patlayan ışıkları 15 dakika kadar gayet güzel bir şekilde sakin sakin seyredebiliyordunuz. Veya eski tabirimizle bıçaklı süt içebilirdiniz. Bu da adamı pislik yapıp 20'ye bir girişmeye hazır hale getirirdi ki öyküye başladığım akşam içtiğimiz buydu. Ceplerimiz mangır dolu olduğundan artık soygun yapmamıza, bir ara sokakta ihtiyarın tekini marizleyerek kendi kanında yüzmesini dikizlerken ganimeti sayıp dörde bölmemize veya bir dükkanda zangır zangır titreyen gri saçlı moruk bir pilice ölçüsüz şiddet uygulayıp yazar kasanın bağırsaklarını deşmemize gerek yoktu. Dördümüz de o günlerin modasına uygun çok dar siyah taytlar giymiştik. Ayrıca taytların altında kasıklarımızı jöle kalıbı dediğimiz şeyler örtüyordu. Bunlar hem koruyorlardı hem de belirli bir ışıkta dikizlendiğinizde bir çeşit resim görüyordunuz. Benimkinde örümcek resmi vardı. Pete'ninkinde el, George'ninkinde çok güzel bir çiçek. Bizim zavallı Dumdy'de ise acayip azgın bir palyaço suratı. Derdim dünyadan pek haberi yoktu zaten. Dördümüzün en budalasıydı. Kesin kes. Ayrıca Klapas ama çok kocaman vatkalı kısa ceketler giyiyor. Gerçekten öyle iri omuzlu olanlarla maytap geçiyorduk. Ayrıca çırpılmış patatese veya üstüne çatalla bir çeşit resim çizilmiş püreye benzeyen kirli sarı kravatlar takmıştık kardeşlerim. Saçlarımız çok uzun değildi ve tekmelemeye yarayan acayip bir dehşet çizmelerimiz vardı. Ne olacak şimdi ha? Barda bir arada oturan üç çıtır vardı ama biz dört çocuktuk ve genelde hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindi. Bu fıstıklar da son moda giyinmişlerdi. Kafalarına morlu, yeşilli, turunculu peruklar geçirmişlerdi. Her birinin fiyatı o fıstıkların en az 3-4 haftalıkları kadardı galiba. Makyajları da cabası. Yani göz çevrelerinde gök kuşakları ve ağızlarda çok kalın ruj. Uzun siyah dümdüz elbiseleri vardı ve memelerine küçük gümüşü kimlik kartları filan takmışlardı ve üzerlerinde erkek isimleri yazılıydı. Joe, Mike filan gibi. Bunlar 14'ünden önce yattıkları lavukların isimleriydi. Bizi kesip duruyorlardı ve içimden bizim zavallı daimi burada bırakalım da üçümüz gidip biraz düzüşelim demek geliyordu çaktırmadan. Ne de olsa daima yarım litre beyazı bu sefer içine biraz uyuşturucu kattırıp ısmarlayarak içtirdik mi tamam. Ama cidden oyun bazanlık olurdu. Daim çok çok çirkindi ve ismi gibi budalaydı. Ama dehşet pis dövüşürdü ve tekmeleri epey işimize yarıyordu. Ne olacak şimdi ha? Üç duvar boyunca uzanan büyük peluş koltukta yanımda oturan herif çok uzaklara kaymıştı. Gözleri donuktu ve bayıcı Aristo siklamenleri nakavt ettikçe akıllanıyor gibi laflar ediyordu. Kafayı kırmıştı kesinlikle. Çok uzaklardaydı. Yörüngeye çıkmıştı. Nasıldır biliyordum. Ben de herkes gibi denemiştim ama bu aralar bir şekilde bunun korkakça bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ey kardeşlerim, insan bizim sütten içti mi öylece yatıverip etrafındaki her şeyin bir şekilde geçmişte olduğunu düşünmeye başlıyordu. Her şeyi dikizleyebiliyordunuz yine. Hepsini gayet net masalları, pikabını, ışıkları, fıstıkları ve oğlanları ama sanki bunlar eskiden varmış da artık yokmuş gibi geliyordu. Ayrıca çizmeniz ya da ayakkabınız ya da tırnağınız sizi bir şekilde hipnotize ediyordu ve aynı zamanda ensenizden bir şekilde tutulup kediymişsiniz gibi sarsılıyordunuz. Durmadan sarsılıyordunuz. Hiçbir şey kalmayana dek. İsminizi, vücudunuzu ve kendinizi kaybediyordunuz ve hiç umurunuzda olmuyordu. Sonra da çizmeniz ya da tırnağınız sarılaşana kadar bekliyordunuz. Sonra daha da sarılaşmasını bekliyordunuz durmadan. Sonra ışıklar atom parçacıkları gibi çıtırdamaya başlıyordu. Ve çizmeniz ya da tırnağınız ya da her neyse paçanızdaki bir pislik parçası kocaman kocaman kocaman bir mekana dönüşüyordu. Tüm dünyadan daha büyük bir mekana ve tam bizim Tanrı'yla tanıştırılacakken birden hepsi bitiveriyordu. Buraya ve şimdiye geri dönüyordunuz bir şekilde sızlanarak. Çeneniz ühü ühü ühü demek için açılıyordu azimle. Şimdi bu çok güzel ama çok korkakça. Bu dünyaya sırf Tanrı ile bağlantı kurmaya getirilmediniz. Böyle şeyler insanın tüm gücünü ve iyiliğini tüketebilir. Ne olacak şimdi ha? Müzik çalıyordu ve sanki şarkıcının sesi barın bir ucundan diğerine gidip geliyor. Tavana uçup oradan dalış yapıyor ve duvardan duvara vın diye uçuyordu. Bartilaski, "You Blister My Paint" diye cidden çok çok eski bir şarkıyı boğuk sesiyle söylemekteydi. Bardaki pilişlerden biri yeşil peruklu olan müzik dedikleri şeyin ritmine uyarak karnını ileri geri hareket ettiriyordu durmadan. Bizim sütün içindeki bıçakların batmaya başladığını hissediyordum ve şimdi biraz 20'ye bir yaşamaya hazırdım. Bu yüzden dışarı dışarı dışarı dışarı diye bağırdım it gibi ve sonra yan tarafından epey uzakta oturan ve kulağına cidden dehşet bir uyuşturucu döken lava zumzuğu geçirdim. Ama hissetmedi ve telefonik teçhizat ne zaman farfar kulular radadap dap olursa gibi bir şeyler söylemeye devam etti. O boyuttan çıkınca hissedecekti mutlaka. Nereye? Dedi Georgie. Eh, yürümeye devam edin işte, dedim ve ortalığı iyice dikizleyin ey küçük kardeşlerim. Böylece engin kış gecesine uzadık ve Margarita bulvarında yürüdük. Sonra Boothby caddesindeki saptık ve orada tam aradığımızı bulduk. Akşama başlamak için ufak bir jest. Okul müdürü kılıklı, titrek, moruk bir lavuk vardı. Gözlüklüydü ve çenesi soğuk gece havasını açıktı. Koltuk altında kitaplar ve boktan bir şemsiye taşıyordu. Bugünlerde milletin pek kullanmadığı halk kütüphanesinin köşesinden dönüyordu. Bu aralar yaşlı burjuva tipler karanlık çöktü mü sırra kadem basıyorlardı. Ne de olsa polisler yetersizdi ve biz sırım gibi gençler etrafta dolanıyorduk. Koca sokakta bu prof tipli heriften başka bir tane daha yoktu. Bu yüzden gayet kibarca yanına gidip pardon kardeşim dedi. Dördümüzün de öyle usulca kibarca ve gülümseyerek geldiğimizi dikizleyince biraz ürktü. Ama çok yüksek bir öğretmen sesiyle evet ne var dedi. Sanki bize tırsmadığını göstermeye çalışıyordu. Dedim ki, koltuk altında kitaplar taşıdığını görüyorum kardeşim. Bugünlerde hala kitap okuyan birine rastlamak gerçekten nadide bir zevk kardeşim. Ha dedi zangır zangır titreyerek öyle mi? Ah anlıyorum. Dördümüze teker teker bakıp duruyordu. Şimdi kendini epey güler yüzü ve kibar bir dörtgenin içinde bulmuştu. Evet dedim. Koltuk altında taşıdığın kitapları bana gösterme inceliğinde bulunursan çok sevinirim kardeşim. Hayatta en sevdiğim şey güzel, temiz bir kitaptır kardeşim. Temiz dedi. Temiz ha? Sonra Petey bu üç kitabı adamın elinden kapıp çok hızlı dağıttı. Üç tane vardı. Böylece daim dışında hepimize dikizleyerek birer tane düştü. Bendekinin temel kristallografi diye bir şey olduğunu görünce açtım ve mükemmel, gerçekten birinci sınıf diyerek sayfaları çevirmeyi sürdürdüm. Sonra cidden afallamış bir sese dedim ki, ama bu da nesi? Bu pis sözcük nedir bu? Kelimeye bakınca yüzüm kızarıyor. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun kardeşim, gerçekten uğratıyorsun. Ama, diye şansını denedi. Ama, işte dedi Georgie, gerçek pislik diye buna derim. S ile başlayan bir kelime var, bir tanesi de A ile başlıyor. Elindeki kar tanesinin mucizesi diye bir kitaptı. Ah dedi bizim zavallı daim. Pete'in omzundan elip her zamanki gibi fazla ileri giderek burada lavuğun çıtıra neler yaptığı anlatılıyor. Hem de resimli filan. Sen var ya dedi. Ahlaksız sapık moruğun tekisin. Senin yaşında bir adama hiç yakışmıyor kardeşim diyerek elimdeki kitabı yırtmaya başladım ve diğerleri de ellerindekileri aynı şeyi yapmaya başladılar. Daim ile Pete'i rhombetric sistemi çekiştirdiler. Moruk prof tip ciyaklamaya başladı. Ama onlar bana ait değil, onlar belediyenin malı. Bu resmen serserilik ve vandallık gibi laflar etti. Ayrıca kitapları elimizden zorla geri almaya çalıştı ki zavallılık filandı yani. Bir dersi hak ettin kardeşim dedim. Kesinlikle hak ettin. Elimdeki kristal kitabı çok eski olduğundan ve malların dayanıklı üretildiği zamanlarda yapıldığından çok kalın ciltliydi ve yırtması zordu. Ama sayfaları parçalayıp bu ciyaklayan morun tepesine kocaman kar taneleri gibi avuç avuç saçmayı başardım ve sonra diğerleri de elindekilerle aynı şeyi yaptılar. Bizim daim ise şaklaban olduğundan sadece ortalıkta dans ediyordu o kadar. Al sana, dedi Pete. Al sana uskumrulu mısır gevreği. Seni adi ahlaksız şeylerin okuyucusu seni. Seni gidip pis moruk seni, dedim ve sonra onunla maytap geçmeye başladık. Pete kollarından tuttu, George'i bir şekilde ağzını tutup açtı. Daim de gözünü yukarı aşağı oynatmaya başladı. Gözlüğü kaldırıma attı ve sonra bizim çizmeyle ezme yöntemini uyguladım. Gerçi namussuz, acayip sertti. Şu yeni dehşet plastiklerden yapılmaydı. Moruk herif boğulur gibi sesler çıkarınca vuf, vaf, vof. Georgie ağzını açık tutmayı bıraktı ve yüzüklü zumzuğuyla o dişsiz ağza bir tane çakmakla yetindi ve bunun üzerine moruk herif epey inlemeye başladı. Sonra kan geldi kardeşlerim. Gerçekten hoştu. Daha sonra tek yaptığımız onu faninasına ve paçalı donuna kadar çok eskiydi. Daim kahkahadan kırıldı. Soymak oldu ve sonra Pete kıçına şahane bir tekme indirdi. Ve sonra salıverdi. Bir şekilde yalpalayarak gitti. Oysa fazla dayak atmamıştık cidden. Ah ah ah diyerek nerede olduğunu ve neyin ne olduğunu cidden bilmeden gitti. Ve haline güldük ve sonra ceplerini karıştırdık. Bu arada daima boktan şemsiyeyle dans ediyordu. Ama ceplerden pek bir şey çıkmadı. Birçok eski mektup vardı, bazıları ta 1960'lardan kalmaydı. Canım canımcığım gibi saçmalıklar yazılıydı bunlarda. Ayrıca bir anahtarlıkla çok eski ve akıtan bir kalem vardı. Bizim daim şemsiyeyle dansı kesti ve tabii mektuplardan birini okumaya başlaması olmazdı. Sanki boş sokağa okuma bildiğini göstermek istiyormuş gibi sevgilim diye okudu sosyete aksanıyla. Uzaktayken aklımda olacaksın ve umarım geceleri dışarı çıkarken sıkı giyinmeyi unutmazsın. Sonra çok yüksek bir kahkaha patlatarak ho ho ho mektupla kıçını siler gibi yaptı. Tamam dedim. Kesin artık kardeşlerim. Bu moruk lavuğun pantolonu çok az mangır vardı. Sadece 3 pound. Bu yüzden bütün o küçük bozukluklarını etrafa saçtık. Üstümüzdekine kıyasla hamam parasıydı çünkü. Sonra şemsiyeyi parçaladık ve giysilerini yırtıp esen rüzgara saçtık kardeşlerim. Ve böylece o moruk öğretmen tipli lavuklu işimiz bitti. Pek bir şey yapmamıştık biliyorum. Ama bu akşamın daha başı filandı. O yüzden sizden özür dilemiyorum. Katkılı sütteki bıçaklar artık gayet güzel ve dehşet batıyordu. Sırada cömertlik numarası vardı. Böylece cebimizi biraz boşaltacaktık ki biraz dükkan soymaya şevkimiz olsun. Hem böylece şahitlerimiz de olurdu bu yüzden. Ames Caddesi'ndeki New York Dükü'ne gittik ve izbe mekanda Dİ'yi, devlet yardımı parasıyla kafayı çeken birkaç moruk kadın vardı. Şimdi hepimiz pırıl pırıl çocuklardı. Hepsine gülümseyerek iyi akşamlar diledik. Gerçi bu pörsümüş karılar zangır zangır titremeye başladılar. Kadehleri tutan damarlı yaşlı elleri tir tir oldu. İçkilerini masaya döktüler. "Bizi rahat bırakın çocuklar," dedi bir tanesi. 1000 yaşında olduğundan suratı haritaya dönmüştü. "Bizler zavallı yaşlı kadınlarız o kadar." Ama pişmiş kelle gibi sırıtıp şıkır şıkır dişlerimizi göstermekle yetindik. Oturduk, zili çaldık ve çocuğun gelmesini bekledik. Ellerini yağlı önlüğüne silerek çok ürkekçe gelen garsona 4 gazı ısmarladık. Gazi rom ve kirazlı blendi karışımıydı. O zamanlar popülerdi. Bazıları içinde bir dilim limonla Kanada tarzı severdi. Sonra çocuğa dedim ki, şu yandaki zavallı moruklara besleyici bir şeyler ver. Hepsine benden birer duble skoç. Ayrıca yanlarına götürmen için de bir şeyler ver. Cebimdeki mangırları masaya saçtım ve diğer üçü de aynısını yaptılar. Ey kardeşlerim! Böylece tırsmış moruk karılara duble içkiler geldi ve ne yapacaklarını ve ne diyeceklerini bilemediler. Bir tanesi sağ olun çocuklar demeyi başardı ama işin altından bir çapanoğlu çıkacağını filan düşündükleri belliydi. Her neyse hepsine yanlarında götürsünler diye birer şişe Jack General yani konyak verildi ve ben de o leş kokulu moruk karıların hepsine ertesi sabah kafayı çeksinler diye biraz para verdim. Bara adreslerini bırakmaları karşılığında sonra artan mangırlarla o mekandaki bütün etli börekleri, krakerleri, peynirli mezeleri, cipsleri, çikolataları satın aldık ve bunlar da moruk pilişler içinde. Sonra 1 dakika sonra geliyoruz dedik ve moruk pilişler hala sağ olun gençler ve Tanrı sizden razı olsun çocuklar diyorlardı ve çıkarken ceplerimizde 5 kuruş kalmamıştı. İnsan kendini cidden iyi hissediyor dedi Pete. Bizim zavallı daimin bütün bunlara pek anlam veremediğini dikizleyebiliyordunuz ama geri zekalı denmesin diye susuyordu. Neyse bu sefer köşeyi dönüp Ethel Caddesi'ne girdik ve buradaki tatlı ve kanser satan dükkan hala açıktı. Onlara neredeyse 3 aydır ilişmiyorduk. Ve genelde bütün mahallede pek olay çıkmamıştı. Bu yüzden silahlı aynasızlar ve devreye polisler son günlerde buralara pek uğramıyor. Daha çok nehrin kuzeyinde takılıyorlardı. Maskelerimizi taktık. Bunlar yepyeniydi. Cidden dehşettiler, muhteşemdiler. Tarihe geçmiş insanların suratlarına benziyorlardı. Satın alırken size isimlerini söylüyorlardı ve ben de Dick Reilly, Pete Hill, Elvis Presley, Georgia'da 8. Henry ve bizim zavallı daimde Peepoo Shilley dedi, şair bir lavuk vardı. Suratı cidden gizliyorlardı. Saçlı filandılar ve çok özel bir plastikten imal edildiklerinden. İşiniz bitince kıvırıp çizmenizin içine saklayabiliyordunuz ve sonra üçümüz içeri girdik. Pete dışarıda erketeğe yattı. Gerçi oradan çekinecek bir şey yoktu ya. Dükkana girer girmez sahibi Sulus'un yanına gittik. Bu pelte gibi dobişko şarap fıçısı herif olacakları anında çakozlayıp içerideki telefona ve belki de güzelce yağlanmış 6 tane şerefsiz kurşunla dolu olan tabancasına doğru koştu. Daim tezgahın üstünden kuş gibi uçup tütün paketlerini etrafa saçtı ve yeni bir kanser markasının reklamını yapmak için müşterileri bütün dişlerini ışıldatan ve memeleri karpuz gibi bir fıstığın kocaman kesme fotoğrafını ezip çatırdattı. O anki manzara şuydu. Bir çeşit büyük top, dükkanın perdenin arkasındaki iç tarafına doğru yuvarlanıyordu. Yani bizim daimla sulusu birbirlerine girmiş, ölümüne dövüşüyorlardı. Sonra perdenin arkasından soluklar, homurtular ve küfürler geldi ve bir şeyler devrildi ve sonra şangır şangır şangır diye camlar kırıldı. Şunu şu ana, yani karısı tezgahın arkasında bir şekilde dona kalmıştı. Fırsatını bulsa adam öldürüyorlar diye ciyaklayacağını çakozlayabiliyorduk. Bu yüzden hemen o tezgahın üstüne atlayıp kadını tuttum. Dehşet kocaman dobişko bir şeydi, parfüm kokuyordu ve memeleri hop hop hopluyordu. Cennetin dört rüzgarına adamı öldürüyorlar yetişin diye haykırmaması için ağzını elimle kapadım ama bu küçük kancık elimi hart diye ısırınca asıl ciyaklayan ben oldum ve sonra çenesini açıp aynasızlara güzel güzel seslenmeye başladım. İşte o zaman terazi ağırlıklarından birini geçirmek zorunda kaldım. Ardından da levyeyi patlatınca kadının siniri geçti, kuzu gibi oldu. Böylece onu yere yatırıp gırgırına giysilerini parçaladık ve inlemeyi kessin diye nazikçe tekmeledik. Öyle memeleri meydanda yattığını görünce yapsam mı diye düşündüm ama vakit daha erkendi. Sonra yazar kasayı boşalttık ve o gece cidden dehşet mangır kazandık ve her birimiz en kaliteli kanserlerden birkaç paket aldıktan sonra çıkıp gittik kardeşlerim. Piç kurusu zebellak giymiş ha deyip duruyordu daim. Daim'in görünüşünü beğenmiyordum. Üstü başı kirli ve dağınık görünüyordu. Kavgadan çıkmış gibi sahiden de öyle olmuştu tabii. Ama kavgadan çıkmış gibi görünmek olmazdı asla. Kravatın çiğnenmiş gibiydi, maskesi aşağı çekilmişti ve suratında döşeme kiri vardı. Bu yüzden onu bir ara sokağa götürüp biraz çeki düzen verdik, mendillerimize tükürüp kirleri sildik. Bizim daim için nelere katlanıyorduk. New York düküne çok çabuk geri döndük ve saatime göre dışarıda 10 dakikadan fazla kalmamıştık. Moruk karılar hala ısmarladığımız skoçlarla kafayı çekiyorlardı. ''Hey cıvırlar ne olacak şimdi?'' dedik. ''Yine çok iyisiniz gençler, Tanrı sizi korusun çocuklar.'' faslına başladılar ve böylece zili çalıp bu sefer farklı bir garsonu getirdik ve dilimiz damağımıza yapıştığından romlu biralar ve moruk karıların canları ne ister sipariş ettik kardeşlerim. Sonra moruk karılara dedim ki ''Buradan çıkmadık değil mi? Deminden beri buradayız değil mi?'' Durumu hemen çakozladılar ve ''Evet gençler, gözümüzün önünden ayrılmadınız hiç. Tanrı sizi korusun çocuklar.'' dediler içerek. Gerçi pek önemi yoktu ya. Aynasızlar da ilk hayat belirsin ancak yarım saat sonra dikizledik. O zaman da içeri iki tüyü bitmemiş Fruko girdi. Kocaman kasketlerin altında pes pembe görünüyorlardı. Bir tanesi dedi ki, ''Baksanıza, bu gece Sulusu'nun dükkanında olanlardan haberiniz var mı?'' ''Bizim mi?'' dedim masumca. ''Yo, ne olmuş ki? Hırsızlık ve darp. İki kişi hastanelik oldu. Sizler bu akşam neredeydiniz?'' ''Ses tonunu hiç beğenmedim.'' dedim. ''Bu pis imalardan da haz etmedim. Bütün bunlar son derece şüpheci bir karakterin göstergesi. Benim küçük kardeşim.'' Moruk fıstıklar, ''Bu gençler bütün gece yanımızdaydılar.'' diye ciyaklamaya başladılar. ''Bunlar kendilerini iyiliğe ve cömertliğe adamış pırıl pırıl çocuklar. Tanrı onları korusun. Sürekli yanımızdaydılar. Yerlerinden kımıldadıklarını görmedik.'' ''Tamam, sorduk o kadar.'' dedi diğer genç aynasız. ''Biz de herkes gibi işimizi yapıyoruz.'' Ama çıkmadan önce bize uyarırcasına ters ters baktılar. Çıkarlarken onlara biraz dudak büzüğü yaptık. Brrrr. Ama ben şahsen şimdiki durumdan esef duyuyordum. Savaşacak bir şey kalmamıştı ki. Her şey armut piş ağzıma düş kıvamındaydı. Yine de gece daha yeni başlıyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 11.